Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşamda. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Kalp Dağınıklığı ve Dijital Dünya başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah Teala insanı kainattaki tüm varlıklarla alaka kuracak ve onları yönetecek bir özellikte yaratmıştır. Zira insan bu dünyada Hakk'ın halifesidir. Onun esmasının en kamil mazharıdır. İnsanın tüm varlığı kapsayan bu özelliği onun hem en üstün hem de en zayıf noktasıdır. Evet, insan deryanın dibindeki balıktan, gökyüzündeki kuşa, toprağın altından, üstüne her tür bitki, maden ve canlıyla ilgilenmek durumundadır. Ama bu ilgi ihtiyaç nispetinde ve ölçülü olmalıdır. Mesela bir doktorun mesleğiyle ilgili olarak dünyanın tüm bölgelerinde bulunan her tür ilaçla ilgilenmesi normaldir. Aynı şekilde bir siyasetçinin de dünya ahvalini yakından takip etmesi makbuldür. Anormal olan modern insanın ilgisini yüzlerce gereksiz konularda israf etmesidir. İmam Rabbani insanın bu duasını şöyle açıklar. Burada başka bir mesele de insanın pek çok şeye muhtaç olmasıdır. Diğer varlıkların ihtiyaçları geneldir ve azdır. Onların toptan ihtiyaç duyduğu şeylerin tümüne bir tek insan tek başına muhtaçtır. Bu bakımdan onun eşya ve varlıklarla alakası diğer mahlukata kıyasla çok daha yoğundur. Çoğu zamanda bu yoğun alakalar onu Allah'tan uzaklaştırmaktadır. Diğer varlıkların aynalarının toplamında zuhur eden şeyler onun tek bir aynasında zuhur eder. Bu bakımdan yaratıkların en üstünü insanoğlu olduğu gibi yaratıkların en kötüsü de insanoğludur. Hilafet vazifesinin bir gereği olarak Rabbimiz insanın içine bitmez tükenmez bir merak, her şeyi öğrenme içgüdüsü koymuştur. Bu ihtiyaç ve merak unsurunu iyi kullanan dijital dünya, insanın merakını ve ilgisini istismar ederek onu kendine bağımlı hale getirmektedir. Bir de buna oyun ve eğlenceye olan meylimiz ilave olunca dijital dünya anaforu pek çoğumuzu önüne katıp sürüklemektedir. Yüce Rabbimiz dünya hayatı için Kur'an'ında bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler. Ankebut 64 buyurmaktadır. Bir zamanlar mecaz, metafor olarak anlaşılan bu ayet günümüzde hakikat haline gelmiştir. İnsanlar gerçekten de uyanık oldukları saatlerin ciddi bir kısmını akıllı telefon ve kompütürlerde oyun oynamakta geçirmektedir. Şer güçlerin elinde sosyal medya insanlık ve dolayısıyla Müslümanlık adına büyük bir tehlike arz etmektedir. Haramı bir tarafa sadece mübah kısmını kullanarak dijital aleme girenler bile bir süre sonra bu ortama bağımlı hale gelmektedirler. Sufilerin alaik, lüzumsuz dış alakalar ismini verdiği bu halden kurtulmak her geçen gün daha da zor hale gelmektedir. İşin ilginç yanı sadece gençler değil, yaşlı ve orta yaşlılar da bu dijital dünyaya esir olabilmektedir. İnsan ruhunda meknuz olan cinsellik, saldırganlık, meraklılık, tahakküm etme, sevilip beğenilme gibi ne kadar duygu varsa dijital dünya bunları en kötü şekilde manipüle etmekte, bu duyguları köpürtüp azdırarak insanları haktan ve hakikatten uzaklaştırmaktadır. Şüphesiz eski dönemlerde de bu tür ayartıcı eğlenceler, fuzuli işler insanları meşgul etmekteydi. Ama bu tür havai işler toplumun nispeten daha az bir kesimini esir almıştı. Halbuki bugün dijital dünyada vakit öldürme çocuk, yaşlı, kadın, erkek arasında genel bir iptila haline gelmiştir. Psikolog, sosyologlar, doktor ve psikiyatristler bu belaya çare bulmak için çalışmalıdırlar. Ama biz meseleye sufilik açısından bakarsak, sufiler bu tür tehlikelerle her zaman savaşmışlardır. Özellikle Nakşilerin bu hususta bazı önemli çözümleri vardır ki bunların en önemlisi nazar ber kademdir. Nazar ber kadem, insanın bakışlarını ayak ucuna mıhlaması, gözlerini lüzumsuz bakışlardan koruması, böylece salikin malayani işlerini ve gereksiz ilgilerini budaması manasına gelir. Her duyu organı büyük bir nimettir ama bunlar arasında göz daha farklı bir yere sahiptir. Göz nereye bakarsa gönül oraya akar. Gördüğümüz görüntülerse daha sonra gönlümüzü meşgul eder. Her kötü nazar, bakış kalbimize atılmış zehirli bir tohum gibidir. Nitekim bugün gözleri esir eden dijital dünya ruhları zehirlemekte, bağımlılarına insani duygularını kaybettirmektedir. Bu yalancı dünyanın esirleri dünyaya geliş gayesini unutmakta, kalpler ilahi sevgiyle değil de sufilerin masiva dediği Allah dışındaki sevgilerle dolmaktadır. İmam Rabbani bu durumu utanmazlık olarak adlandırır ve şöyle der. Masivanın sevgisini, Hakk'ın sevgisinden üstün tutmak, hele de maddi sevgilerle bu sevgiyi zayi etmek, çirkinliğin ve hayasızlığın son mertebesidir. Belki de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, haya imandandır hadisinde geçen hayadan maksat bu utanmazlıktır. Kalbin Allah Teala'nın dışındakilerle ilgilenmeyi bırakmasının alameti, masivayı tamamıyla unutması ve ondan yüz çevirmesidir. Masivadan yüz çevirmek, tamamen dünya işlerini bırakmak, dijital dünyanın imkanlarını hiç kullanmamak manasına gelmez. Zira dijital dünya vasıtasıyla pek çok faydalı işler de yapılmaktadır. Burada önemli olan her tür teknolojiyi bizim kullanmamız, onların bizi kullanmamasıdır. Nakşiler bunu mümkün kılmak için dünya işlerinin tümünde kâin ve bâin olmayı tavsiye ederler. Bir şeyi kullanmak ama ona gönül vermemek. Biz bunu dijital dünya içinde uygulayabiliriz. Salik dijital alemde bir amaç için kâin olur ama gönlüyle bu dünyadan bâin olur. Zira o gönlünü sadece Rabbinin sevgisine hasreder. İmam şöyle der. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kalbinde Allah Teala'nın sevgisinden başka sevgi bulundurmayan ve ondan başka bir muradı olmayan kişiye ne mutlu. Bu kimse dış görünümü itibarıyla halkla, dünya işleriyle meşgul ise de iç dünyasında Allah Teala ile beraberdir. Kalpte bir anda iki varlığın sevgisi barınamaz. Bunlardan biriyle sevgi bağı kurulduğunda artık diğerlerine kalpte yer kalmaz. Sayrı sülük yolunda olanlar herkesten daha çok kendilerini muhasebe etmeli, İnsan vaktini israf eden her tür bağımlılıklardan uzak durmalıdır. Bu ise hiç de kolay bir iş değildir. Dolayısıyla manevi terbiyeye olan ihtiyaç geçmişe göre çok daha önemli hale gelmiştir. Zira modern teknoloji ve dijital dünya ile dengeli bir ilişki kurabilmek ancak manen güçlü, sağlam iradeli insanların başarabileceği bir durumdur. Ne mutlu dijital dünyanın şerrinden kurtulup onu hayra kullanan kardeşlerimize. Yazımızı bitirirken Suriye'de zulme karşı büyük bir zafer kazanan Müslüman kardeşlerimizin sevincine tüm kalbimizde ortak olup onları tebrik ediyoruz. Rabbim başta Gazze olmak üzere tüm mazlum Müslümanların kurtuluşunu yakın zamanda hepimize göstersin. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Kalp Dağınıklığı ve Dijital Dünya başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesi Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de bir mülakatla birlikteliğimize devam ediyoruz Sesi Dergi'de. Profesör Doktor Sertaç Timur Demir'le Müslüman'ın dijital dünya ile imtihanı üzerine gerçekleştirilen Kaçınabildiğimiz ve Vazgeçebildiğimiz Kadar Hürüz başlıklı mülakatı paylaşıyoruz. Hocam ve Gelecek Geldi, Tekno, Yaşam Üzerine Ahir Düşünceler isimli yeni kitabınızı yazma amacınız nedir? Teknolojinin hayatımızı kuşattığı bu dönemde insanlık için nasıl bir uyarı vermek istediniz? Kitabı yazma motivasyonum aslında toplumdan çok kendi şahsi hayatımda gördüğüm sorunlarla ilgiliydi diyebilirim. Bu yaklaşım özü itibarıyla sadece bu kitabın ya da sadece benim değil, kanımca düşünceyle irtibatlı ve hayatı entelektüel çerçeveden kaleme alma çabasında olan herkesin ortak çıkış noktası olsa gerek. Toplumda gözlemlenen en açık olaylar bile bazen kişinin kendisine temas edene kadar görünmeyebiliyor. Yani hayatı herkes bir şekilde önce kendi sorunlarından başlayarak, dolayısıyla o sorunları evvela kendi yaşayarak tanımlıyor. Ardından bu sorunlarla alakalı nasıl bir çözümleme yapabiliriz, bunun peşine düşülüyor. En son peki bunun bir devası var mı diye soruluyor ve bu aranıyor. Benim gerek bu kitapta gerek genel düşünce eksenimde en kritik soru insan kimdir sorusudur. Bu soru iki ayrı soruyla çeşitleniyor. Bu çağda insan ne olmaya zorlanıyor ve her şeye rağmen insan nasıl olmalıdır? Her hesaplama kaçınılmaz bir hesaplaşmayla nihayet buluyor. Bu kitapta da son yıllarda hem kendimin hem dostlarımın ve aile efradımın hasaten hayatı kolaylaştırdığı söylenen mobil teknolojilerle, yani artık bir araç olmanın ötesine geçerek yoğun ve sorumlu bir ilişki kurmaya başladığımızı gözlemledim. Buna göre bu aygıtlar artık bizim işlerimizin kolaylaşmasına veya hızlanmasına vesile olmaktan çıkarak sanki her an beraber yaşadığımız, hatta onlar olmadan yaşayamadığımız hayatımızın ayrılmaz parçaları haline geliyorlar. Bir adım ötede diyebilirim ki bunlar merkezileşiyor ve insan, yani onları kullanarak ilişkiyi kurgulayan insan, bir zaman sonra, ki bu bence çok kısa bir süre, bu araçların gölgesinde, hatta ellerinde bir hayat sürmeye başlıyor. Dolayısıyla ben de uyarı değil belki ama kendimi uyandırma, en azından nasıl bir çeldiriciyle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyma hususunda bir çalışma yapmaya niyet ettim. Bu amaçla içine düştüğümüz için görmekten mahrum kaldığımız hazin bir gerçekliğin bize ne yaptığına, bizi neye dönüştürdüğüne tanıklık etmek istedim. Geleceğin teknolojik iz düşümünü ele alırken şu anki teknoloji ve toplumsal yapıyı nasıl görüyorsunuz? Bu iz düşüm insan hayatını nasıl dönüştürecek? Teknoloji ve toplum artık iki ayrı şey değil. Bunun yerine tekno toplum var. Peki bu fikre nasıl hükmedebiliyoruz? Şöyle ki, toplumu inşa eden hemen tüm güncel dinamiklerin teknolojik aygıtlarla öyle ya da böyle bir etkileşimi söz konusu. Duygularımızı ifade ederken hem bireysel düzlemde hem toplumsal düzlemde, aileden başlayarak toplumun en genel halkasına kadar tüm ilişkilerimizde teknolojik aygıtların varlığına müracaat ediyoruz ve bundan kaçamıyoruz. Dolayısıyla bir dönüşüm zaten gerçekleşiyor aslında. Fakat dönüşümün hızı onu belirsizleştiriyor ve bizler bu keskin dönüşümü yaşıyor fakat idrak edemiyoruz. İdrak edebildiğimiz oranda da dehşete kapılıyor ve bu kör gidişi durdurmaya, bu mümkün değilse yavaşlatmaya yelteniyoruz. Sorun radikal olduğu için haklı olarak radikal çözümlemelere ve çözümlere yönelebiliyoruz. Nitekim aynı saatte dünyada bu teknokültüre karşı çok sayıda manifesto yükseliyor. Kimi doğaya, kimi doğala sığınıyor örneğin. Manevi eğilimlerdeki küresel artışın bir nedeni de bu işte. İnsan aygıtlaştıkça kendisinin bundan ibaret olamayacağını duyumsuyor. Neticede bilgiyle irtibatımızı, gerçekle irtibatımızı, hikmetle ve kullukla irtibatımızı ağırlıkla sayılara ve ifadelere indirgeyen ve her şeyi göstermeye ve gösterişe kanalize etmeye çalışan, biraz da ekran temelli bu teknolojilerin ellerinde yeniden şekilleniyoruz. Bu şekillenmenin umut verici olmaktan çok endişe verici olduğunu kim inkar edebilir? Zira teknolojiler, kullanım alanları her an istenmedik yerlere savrulabilecek esneklik ve yeniliklerle, dolayısıyla müphemliklerle hayatımıza sızıyor. Teknolojik gelişmelerin insanın biyolojik yapısı, manevi dünyası üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bir aracı satın aldığımızda sadece donanımını değil, ona yüklenmiş ve onun vaat ettiği yeni yaşam biçimini de satın almış oluyoruz. Bu açıdan satın alma anı bana göre kişisel irade ve hürriyetin başlangıç ve bitiş noktasıdır. Son dönem teknolojilerin özellikle insan bedeni üzerinde de dönüştürücü olduğunu söyleyebiliriz. artık daha fazla oturan, hatta bir yerden bir yere giderken de oturan, oturarak bir yere varan, otobüsle, araçlarla vesaireyle ve bunun içinde çok hızlı yol alan, hayatı parmak uçlarıyla yönetmeye çalışan, ekranlara takılı kalmış gözleriyle anlamaya azmeden, bedence hareketsiz arzu olarak mobil insan tipi yükseliyor. Dahası teknoloji temelli yeni tip hastalıklar meydana geliyor. Nitekim aygıtlar bir yerde zamansızlık ve mekansızlık üretiyorlar. Yani kişi bir aygıtla meşgulken nerede olduğunun, nereye gittiğinin, ne yapmakta olduğunun, hangi zaman diliminde bulunduğunun bilincini bazen kaybedebiliyor. Bu da biyolojik olarak hem hayatın, yani zamanın, mekanın, ilişkilerin, bedenin ve hafızanın içinin boşalmasına neden olabiliyor. Bir tür ayık hissizleşme hali diyebiliriz buna. Belki de bu sebepten bizler için zaman artık hiç olmadığı kadar hızlı geçiyor. Günler aynı grilikte birbirini takip ediyor, gidilen yeni mekanlar ve tanışılan yeni insanlar fazla heyecan vermiyor. Her şeyi bir tıkla göz önüne getiren teknolojiler aynı zamanda ahlakı ve vicdanı aşındırıyor. Utanmayan, tiksinmeyen, tepki vermeyen bir tekno insan modeli gelişiyor. Bilgi akışının bu kadar hızlanmasının toplumsal yapıyı nasıl şekillendireceğini düşünüyorsunuz? Bilgi akışının hızlandığı bir gerçek, fakat hızlanan ve çoklaşan bu şey sadece bir veri. Bunu unutmamak gerekiyor, yani bir yığıntıdan bahsediyoruz. Elbette bu yığıntıyı bir bilgi yumağına dönüştürmek, buradan belirli gruplar için fayda ve çıkar sağlayacak malumatı üretmek de mümkün. Nitekim yapılan şey, yapıla gelen şey bu. Bugün reklamlardan tutun da siyasilerin söylemlerine kadar birçok şey bu veriden besleniyor, bu veriden hareket ediyor. Fakat sorun şu ki veri hikmetten yoksun. Yani insanın çok bilgiye ve hızlı bilgiye ulaşması onun iyi birisi olacağını garanti etmiyor. Ya da şunu söyleyemiyoruz, iyi insanlar genelde çok şey bilen insanlardır diyemiyoruz. Elbette iyi bilgi, iyi insan olmanın temelini oluşturur. Fakat burada bilgi bile iyi yapılabilecek bir süzgeçlemeden, bir filtre sisteminden bahsedemiyoruz. Her şeyi içine alan, her şeyi yutarak büyüyen ve önüne gelen her şeyi silip süpüren bir malumat çağından bahsediyoruz. Bunun içerisinde asıl önemli olan şey bence artık bilgiye ulaşmak değil, bu bilgi çöplüğü ya da malumat çöplüğü içerisinden sahih olana, faydalı olana, olması gerekene ulaşıp fazla olanı eleyebilme kabiliyetine sahip olmaktır diye düşünüyorum. Kitabınızda bahsettiğiniz aygıtlaşan insan fikri insanın ruhi ve manevi gelişimini engelleyen bir duruma mı işaret ediyor? Ayşe Şasa'nın Şebek romanı adlı eserinde bir nevi aygıtlaşan insana şöyle bir davet vardı. Ey kendini şebek sanan insan kardeş, sen şebek değilsin. Adem aleyhisselamdan geldin. Adem'in de bir yaratıcısı var. Gerçekten de teknolojiler dünyasına kendini tümüyle kaptırmış herkes bir şekilde kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini unutabilir. Zira teknolojiler dünyayla yüklüdür ve dünyayı şekillendirmeye güdümlüdür. Elbette insanoğlu her zaman araçlar kullanmıştır. Fakat bugün insan büyük oranda araçların aracına dönüşüyor. Bir zamanlar aşkın olana gönderme yapan aygıtlar bugün kendilerini aşkınlığın yerine koyarak sonsuzluğu, ölümsüz ve tanrısız bir dünyayı arzuluyorlar. Bu açıdan teknolojik ilerlemeciliğin dini bir tarafı olduğunun altını çizmek isterim. Size sormak isterim. Bir zamanlar elindeki tesbihle huşu içinde gezen bir dervişle bugün telefonuna bakarken kendinden geçen kişi birbirine benzemiyor mu? Kitabınızda yer verdiğiniz sözünü unutan insan teması, tasavvuftaki hakikati unutan insanın bir yansıması olarak ele alınabilir mi? Teknolojinin gücü insanın kendi özünü unutmasına yol açıyor mu? Evet, hepimiz söz verdik. Hepimiz kulluğun, bu dünyanın geçiciliğinin, ölümün hakikatinin, bir hesabın varlığının her an değilse bile sıklıkla gaflete düşmeden anımsamakla, onu hayatımızın merkezine koymakla mükellef kılındık. Fakat şimdi inançlarımızı yaşamak yerine onları yaşıyormuşuz gibi yapabileceğimiz, bunu bir tür gösterebileceğimiz dijital platformlara sahibiz. Yani bir büyüğün güzel bir sözünü hayatımıza tatbik etmek yerine özellikle ekran teknolojileriyle, sosyal medyayla bu sözleri paylaşıyoruz. Bu kendi içinde güzel bir şey. Sorun şu ki sadece paylaşıyoruz. Salt sunmaya, paylaşmaya, göstermeye güdülenmiş bir irfan anlatısı tesir etmiyor, unuttuğunu hatırlatmaya yetmiyor. Ayrıca teknolojiler nasıl kullanıldığına göre iyileşir ve kötüleşir diye genel bir kabul var. Bu kısmen doğru olabilir fakat bu kabul teknolojilerin kendilerine ait kodlamalarının olduğunu göz ardı ediyor. Bu kodlamalarla her aykıt nasıl kullanılacağına esasında kendi yani üreticisi karar vermiş oluyor. Yani siz dokunmatik ekran telefonu istediğiniz şekilde değil, onun koyduğu kurallara göre kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla her aygıt size sunduğu hizmet karşılığından yaşamınıza müdahale ediyor. Ben bu müdahalenin çeşitli nimetler barındırdığını elbette gözden kaçırmıyorum. Ancak gelinen nihai insanlık noktasına baktığımızda ortada teknoloji kullanımının kendinden dayattığı aşırılıklar sonucu insanın kendi varlığıyla sahip olduğu duyular ve duygularıyla, hafızasıyla, kullandığı zamanla ve içinde yaşadığı gerçek mekanla ilgili krizler yaşadığını görüyoruz. Evet, özü bulmak biraz da kalabalıklardan kurtulmak demek, kabuklardan sıyrılmak demek, perdelerden sıyrılmak demek. Yüzeylerde bu kadar yaşayan ve yüzeyde yaşamaya bu denli zorlayan teknolojilerle bu denli yoğun harmanlanan modern insanın kaybettiğini hatırlaması, yani hakiki olanı hatırlaması, özünde var olana kulak vermesi çok da kolay değil. Bunun için belki biraz aygıtlarla arasına mesafe koyması, bu mesafeyle oluşacak boşlukları kalbini tatmin edecek meşguliyetlerle doldurması daha yerinde olurdu diye düşünüyorum. Kitabınızda yol ayrımı teması önemli bir yer tutuyor. İnsanlık bu yol ayrımında hangi yöne gitmeli, teknolojiyle ilişkisini nasıl yeniden şekillendirebilir? İnsan aslında her an bir yol ayrımında. Başımıza gelen her olay, karşımıza çıkan herkes bizi iki yoldan birini tercihe sevk eden ikilemlerle geliyor. Teknoloji meselesinde de bizim mi onu, onun mu bizi araçsallaştırdığı yeni olmayan ama bugün çok bariz yol ayrımlarından birini ifade ediyor. Şunun altını çizmek isterim. Teknoloji üretimi ve kullanımı üzerinden alacağımız her karar esasında teknolojinin değil, insanın akıbetine dairdir. Seküler rekabetçi kapitalist kültür için tekamül teknolojik ilerlemeye bağlı. Bizse hafızadan, vicdandan, değerden yani içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye yön bulan bir kemalata talibiz. Bu açıdan vaaz vermek haddime değil, zira herkes kendi nefsine şahit. Herkes kullandığı aygıtların kendisini neye dönüştürdüğünü, nereye götürdüğünü, bir şeyler verirken kendisinden neleri aldığını apaçık görüyor. Üstesinden gelinmesi gereken mesele zaten sorunu bilmediğimizden kaynaklanmıyor. Açıkça bir irade sorunu yaşıyor. Yani bildiklerimizi amele dönüştürme ama ihlasla ama istikametle, güçle, güçlükle burada. Ben şahsen mahremiyet ve öze dönüş çağını kaçınılmaz görüyorum. Üstelik sadece kendi toplumlarımız için değil, daha çok Batı toplumları için de. Çünkü modern insan, anlam ve yücelik atfettiği araçlarla da huzur bulamadığını, dahası bunların zımnen bir şahsiyet işgaline sebep olduğunu hissediyor. Zaman insan için çok değerli ve bir kez yaşayacağı bir hayattan bahsediyoruz. Bu hayatı hakkını vererek, hesabını vererek, içini doldurarak yaşaması için gerçekten zamanını, dolayısıyla beden ve ruh sıhhatini, duygularını, duyularını olabildiğince saf, olabildiğince sahici tutması gerekiyor. Bu manada örneğin, ekranlarla kuşatılmış bir dünyada göz kapağının hiç olmadığı kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Bu çağ, özgürlüğün bir şeylere sahip olmakla değil, sahip olmayı reddetmekle elde edilebileceği bir çağ. Kaçınabildiğimiz ve vazgeçebildiğimiz kadar hürüz yani. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Sertaç Timur Demir'le Müslüman'ın dijital dünya ile imtihanı üzerine gerçekleştirilen kaçınabildiğimiz ve vazgeçebildiğimiz kadar hürüz başlıklı mülakatı paylaştık sizinle Sesi Dergi'de son olarak. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.